Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen hafta zor bir konuya girmiştik. O konuyu devam ettiriyoruz. Din ile psikolojinin ilişkisi. Evet. Çünkü hocam bazen modern psikoloji dinin yerine kendini koyup insanlara haram, helal falan böyle kendince bir şeyler dayatıyor. Yani sahasını aşıp ahlaki konularda ahkam kesiyor. Halbuki hocam psikolog ve psikolojinin böyle bir vazifesi yok. Onlar belki insanın bazı hastalıklarını tedavi etmekle sorumlu ama ki hocam şunu da söyleyeyim, hani demiştik ya. Hocam mesela bu LGBT'de yaşayanların çoğu hayatı çok kısa oluyor, biliyor musunuz? %25-%30 civarında Mustafa Mert hocamızdan dinlemiştim. Hocam hayatları çok kısalıyor bir kere bak. İnsanın sağlığına aykırı bir kere. Hocam içki içip de uzun yaşayan var mı? Trafik kazalarında yani en çok bugün neden biz şikayetçiyiz? Hemen hocam bütün bu trafik kazalarında bir içki şişeleri görünüyor değil mi? Böyle...
Evet, yani en yaygın trafik kazaları ve en yaygın iş kayıpları arasında birinci sırada şey geliyor. Alkol geliyor yani.
Hatta hocam hani bugün en çok savaştığımız şey aile içi şiddet diyoruz değil mi? Orada bile aile içi şiddette uyuşturucu ve içki en başta gelen etken. Ya sarhoştum, ne yaptım bilmiyordum diye en azından bir bahane oluyor insanlara. Sarhoştum, birkaç tane vurdum.
Evet.
Hele uyuşturucu kullananlar biliyorsunuz. Ne olursa olsun uyuşturucuya ulaşmak için her türlü suçu mübah görüyorlar.
Evet, çünkü onlar artık kendilerini kontrol edemeyecek bir hale geliyor ve genellikle de hocam ya fuhuş sektörüne giriyorlar ya da uyuşturucu satıcısı. Ama o kadar da uyuşturucu alan yok. O zaman ne yapıyor hocam? Gidip gençleri mesela okulların kapılarında durarak
alıştırmaya çalışıyor.
Onlara alıştırmaya çalışıyor.
Hocam ben bir uyuşturucu satışı kullanan ve tiplerle bir ara bir mülakat yapmıştım. Dediler ki biz uyuşturucuya ulaşmak için biraz hocam bana tasavvuf aklıma geldi. Bir biz kalırız, hani biz bir Allah deriz ya. Bir biz varız, bir uyuşturucu var. Ona ulaşmak için akla gelen her şey. Hocam akla gelebilecek her şey. Hatta bunların başında bir hoca efendi vardı. Hocam dedim sizin psikolojiniz nasıl etkileniyor bu işlerden? Ya sorma, ben de çok iyi bir insandım. Çok müttaki bir insandım. Sigaradan uzak dururdum. Hiçbir kötülük yapmazdım falan filan. Bunlarla geze geze şöyle düşünmeye başladım. Ya bu adamlar daha 18'e geldiğinde hani adamı öldürmek de vardır belki ama onun dışında her türlü hastalığı pisliği yapmışlar. Ben de tertemiz bir adammışım. Canım o kadar da fazla yani şey olmaya gerek yokmuş. Yani kendini şey görmeye başlıyor. Aşırı temiz. Bu kadar hassas olmaya gerek yok diyerek hani birazcık böyle ahlaki tutumlarında şeye başlıyor. Düşüş başlıyor. Hemen bıraktım diyor. Bir sene gidiyorum, kendime geliyorum, tekrar geri geliyorum. Yoksa diyor uzun süre beraber olacak olsa bunlarla beraber ben de bazı günahları ve yasak işleri ya ne olacak canım işte. Gençler yapmış. Demekten korkuyorum diyor. O yüzden hani dinimizin bu selabetli duruşu olmadığı zaman ki batıyla bunu biliyorsunuz şu anda yaşıyorlar yani. Aile dışı beraberlikler çoğalmış ki çocukların babası belli olmuyor bazı durumlarda.
Yani evliliklerin oranı oldukça düşmüş durumda. Kuzeye doğru çıktıkça evlilik oranları düşüyor. Birlikte yaşama modeli ya da işte serbest ilişki dedikleri model ya da işte karşı cinsler değil de hem cinsler arasında benzeri marjinal ilişkiler öne çıkmaya başlıyor.
Şimdi hocam bir ayet-i kerime okuyacağım size. Bu da bizim psikoloji sahasını aydınlasın inşallah. O müminler ki eğer kendilerine yeryüzünde iktidar sahibi yaparsak, güç sahibi yaparsak diyor. Namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir. Şimdi yani hani ben Müslümanım, bu işler beni ilgilendirmez diyemiyoruz. Özellikle güç sahibiysek kıymetli hocam. Mesela biz evimizde güç sahibiyiz değil mi? Çocuklarımız üzerinde.
Evet.
Çocuklarımızın seyredeceği filmleri, yiyeceği işte gıdaları, giyeceği kıyafetleri karar verebiliyoruz. Şöyle bir şey olabilir mi acaba? Ya kızım gece 1'de gelmiş, bana ne gelirse gelsin, gençtir deme hakkımız yok herhalde. Diyenler evet. Varsa bilmiyorum.
Yani sonuçta onun bedelini bir şekilde ödeyecek yani.
Baba olarak herhalde kızım bu saatte gelemezsin eve. Demek zorundayız. O erkek evladımız da gelebilir hocam. Burada şey için söylemedim. Örnek olarak söyledim hani.
Evet.
Gece 1'de ne erkek ne kız. Ayrım yok yani. Bu saatte eve gelinmez. Belli eve giriş çıkış saatleri vardır değil mi? Akşam ezanından sonra yavaş yavaş işten çalışanlar evine döner. Yani hocam aramızda kalsın, ben bile eve altta yediden sonra giderken
korkarak gidiyorum. Mazeretimi hazırlayarak gidiyorum diyorsunuz.
Siz nasılsınız hocam bu konuda?
Tabii sizin hocam küçük çocuklarınız var yani.
Evet.
O nedenle sizin evde geçireceğiniz zaman daha fazla olması lazım. Ben de Hatun diyor ki niye beş kala gelmiyor, geliyorsun diyor. Beş geçe gel diyor. Altıyı beş geçe.
Ha, yani biraz diyor, geç gelebilirsin diyor. Demek ki durumlar farklı. Ve netice kelam şunu demek istiyorum kıymetli hocam. Biz bazı konularda hani dinimizi aşma yetkimiz yok. Yani bilimsellik falan ayaklarıyla yani dinin dediği şey haramsa haramdır yani bir şey. İçki ne kadar. Şimdi bazıları şöyle diyor. Ya diyor, bir tek atıyorum bir de ne var? Sarhoş da olmuyorum diyor. Hani i̇şte böyle bahane uyduruyorlar ya.
Evet.
Halbuki hadiste geçiyor. Azı çoğu sarhoş eden azı da haramdır. Bugün bir kadeh sarhoş etmez alışırsınız. Yarın üç kadeh içmeye başlarsınız.
Yani burada
beş kadeh olur.
Seddi zerai kavramının ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz yani. Yani bir yasağa giden yolu da kapatmak gerekiyor. Uzak durmak yani gerekiyor.
Kötülüğe vesile olacak işleri
ise,
de yasaklıyor.
Onlardan dediğimiz. Uzak durmak lazım.
Evet.
Uzak durmasak ne oluyor? İşte onların çekim gücü insanları alıp götürüyor. Benim tanıdığım birçok insan mesela alkol yüzünden hocam şeyi kaybetti yani. Hayatını heba etti.
Veya kumar yüzünden çok heba edenler var.
Evet, kumar yüzünden de ailesini dağıtanlar var. Bir tanıdık vardı işte şey, borç yapmış. Kumar borcu yapmış. İşte ailesi onu kapatmaya çalışıyordu. Dedim yanlış yapıyorsunuz. Siz o borcu kapatırsanız sıfırlamış oluyorsunuz. O tekrar başlayacak.
Bunu terapi yani, ettirip.
O borç başında bir bela olarak duracak ki. O zaman çözüme için gayret etsin yani, çözüm için. Aksi halde orası bir dipsiz kuyu. Hiç durmadan orası devam eder gider yani.
Hocam çok güzel bir şey şimdi parmak
hocam
bastınız.
İslam ne diyor? Senin aklını başında tut diyor. Yani alkol ve uyuşturucu kullanma derken ne demektir? Aklını başında tut. İki, seni enerjini ne yap? Çalışmakta ve üretmekte kullan. Çünkü bunlar seni aynı zamanda çalışmak ve üretmekten de alıkoyacak.
Hocam buna biz makaslı şeriat diyoruz. Şeriat aklı, bedeni, sağlığı, nesebi koruyan emirleri getirmiştir. Belki bugün bizim bir hatamız var kıymetli hocam. İslam'a özellikle gençlere çok gidiyorsunuz anlatırken bazen şöyle bir şey anlatıyoruz. Ya Allah keyfini yasaklamış.
Evet.
İçki çok güzel bir şey aslında ama haşa. Allah keyfi de yasaklamış bunu. Uyuşturucu, kumar ya bunlar çok güzel şeyler normalde. İnsana faydalı.
Evet.
Haşa Allah yasaklamış. Ya yok böyle bir şey. Yani bizim dinimiz tamamen insanı korumak odaklı. Yani hocam şimdi doktora gitsek mesela şimdi doktora gittik. Doktor dedi ki bize ya Ali Rıza Bayezid hocam. Sen biraz aşırı yemek yemişsin. Sana acı ilaç vereceğim. Çok acı. Ama bunu kullanırsan iyi olacaksın dese doktora teşekkür mü ederiz?
Hocam doktorun bizi kesmesine razı oluyoruz ya. Adam bıçak çekiyor bize değil mi?
Ya normalde kesiyor, kaçmamız lazım.
Bizi yani. Niye? Yedecek diye razı oluyorsun yani buna.
Evet. Ve hocam çuvaldığımız para da veriyoruz.
Evet. Üstüne de para veriyoruz yani. Yani.
Beni kesmiş diye. Şimdi İmam-ı Rabbani bunu söylüyor. Yani teşekkür etmemiz lazım diyor hoca efendilere, ahlak bilginlerine. İyi ki beni korumuşsun bu kumardan, uyuşturucudan, içkiden, zinadan.
Evet. Ya burada belki şunu vurgulamak lazım hocam. İyilikleri insanlara emrederken, kötülüklerden sakındırırken onların anlayacağı dille bunu anlatmak.
Bilirse gençlere.
Evet. Şimdi mesela hocam sabır, şimdi sabırı ve şükürü anlatıyoruz. Bunu hep şöyle gençlere anlatırken senin yaradana karşı borcun gibi anlatmak başka. Yani yaradan senden sabretmeni ve şükretmeni istiyor. Bu senin yaradana bir borcundur diye anlatmak var. Başka bir şey. İki, bak sabır dediğin kendine mukayyet olmaktır. Kendine mukayyet olduğun zaman zamanını kendin yönetirsin. Beynini kendin yönetirsin. Enerjini kendi gelişimine odaklayabilirsin. Şükrettiğin zaman şükrettiğin şeylerin, sahip olduğun şeylerin tadını çıkartabilirsin, kıymetini bilirsin, yaşamını zenginleştirir. Şimdi bir böyle anlatmak var, bir de bunu sadece yaradana bir borç olarak
hepsi
anlatmak.
Vazife gibi anlatıyoruz biz mi nedense.
Evet.
Orada hata yapıyoruz belki.
Yani halbuki tasavvuf diyor ki, geleneğinde hep şey mesela onun için öz vurgulanmış. Yani diyelim ki yeni kuşakta bir genç hocam, şu bile bir kısmına marjinal gençler için söylüyorum, abartılı gelir. Niye kıbleye yöneliyoruz ki. Niye işte rükû var, secde var vesaire. Ama şimdi fenomenoloji, dini fenomenoloji disiplini bu konularla da ilgileniyor. Aslında tasavvuf geleneğinde bu var yani. Yani orada kalıbını kıbleye çevirmek eyvallah ama esas olan
gönlünü
orada
çevirmek, tabii. He,
kalbini kıbleye çevirmek. Tekbir alıyorsun Allahu Ekber derken elinin tersiyle seni Allah'tan alıkoyan her şeyi dışarıda bırakıyorsun. Ve ellerin teslim pozisyonunda Yaradan'a teslim oluyorsun. Şimdi bir de diyelim ki okuduğu ayetlerin anlamını da bildiğinde mesela. Şimdi Besmele'nin anlamını, Fatiha'nın anlamını bildiğinde hocam onu okurken çok daha onunla çağrışımı olacaktır. Yani kalbini harekete geçirecek bir şey olacaktır. Ama biz genellikle askeri disiplin yoluyla bu işi yasak kardeşim yani modundan gidiyoruz yani.
Hocam biraz bu Türk olmanın, Türk kültüründe böyle bir askeri disiplin var ya, ondan olabilir mi sizce? Yani aile de böyle mesela. Çocuklarımıza yavrum bak şu yaptığın iş sana şu şekilde zarar verir. Ya ben sana mesela cep telefonunu oynamanı yasakladım ama sebebi şudur. Tabii ki biraz oynayabilirsin demek başka. Geçen burada biz Ahmet Akın hocamla bir sohbet yapmıştık. Gençler aman diyor mübahları fazla diyor zorlamayın. Mübah kapısını daraltmayın gençlere. Bizim İslami kesimde diyor acayip dinden kaçış var. Şimdi çocuk geliyor size bir şey istiyor Ali Rıza hocam. Gayet normal insani bir çocuk yani. Evet. Kaykay istiyor. Baba diyor ki olmaz. Kaykay dinimizde haram. Ya kaykay niye haram olsun dinimizde?
Evet.
Dini karıştırmacı olmasın. Çocuğun başka zaaf varsa dini alet etme. Çocuk bu sefer dini diş biliyor.
Evet.
Ha, babam dedi dindar olursun kaykaya izin vermedi. Pantolon giyecektim şöyle ona izin vermedi. Saçım uzayacaktı biraz ona izin vermedi. Demek ki din yasakçı.
Evet.
Özgürlükleri çok kısıtlayıcı bir şey. Ben 18'e ben ulaştığım zaman diyor ailemle ilişkimi keserim. Dini zaten hiç kale almam.
Hatta evde bile hocam liseli gençlerden mesela ailelerinden en çok gelen şikayetlerden bir tanesi şu. Evini otel gibi kullanıyor diyor.
Evet.
Odasını kullanıyor yani. Hatta yemeğini bile odasında yiyor. Birlikte yemiyor. Şimdi burada anne baba çocuklarıyla ilişki kurarken bir savcı gibi, bir yargıç gibi ilişki kuruyor hocam.
Hocam sözünüzü kestim işte. Emir bil maruf ve nehyen bil münker yanlış uyguluyor anne babalar.
Evet.
Çocuğa kızıyor mesela. Kızgın kere diyor ki İmam Gazali asla bir insana taksını söylemeyin. Hocam ikimiz bir konuda şimdi anlaşmalı düştük. Ben diyor Ali Rıza hocam sizin de şu kötü ahlakınız. Ve siz bana diyorsunuz ki hocam senin şu hatan vardı.
Evet.
O hatayı düzeltmiyorsunuz ki. Ben de bu sefer hatamı sahipleniyorum size karşı.
Evet.
Çünkü o anda kavga ortamı olduğu için. O ortamda asla hiçbir genç anne babasının sözünü dinlemez.
Evet.
Yani böyle çocuklarımızla güzel bir ilişki yürütmek yerine emri bil maruf yapmaya kalkıyoruz kötü zamanda. Tabii çocuk daha çok tepki gösteriyor bu sefer.
Evet. Yani insan hocam. Anne baba olarak düşünelim. Biz kendimize ne kadar söz geçirebiliyoruz kendi sözümüzü?
Geçiremiyoruz çoğu zaman.
Ondan sonra diyelim ki çocuklar ve gençler sözümüzü dinlemedi diye veryansın ediyoruz. Şimdi genellikle hocam mesela çocuktan ders çalışmasını istiyorsun.
Ama baba film seyretmek istiyor. Maç seyretmek istiyor saatlerce.
Ve televizyonun sesi yüksek. Çocuk orada kışkırıyor yani. Mesela diyor ki çocuğun okuma kültürü yok. Ama şey...
Babanın var mı? Annenin var mı?
Evinde hocam evde kitaplık yok. Mesela hocam Milli Eğitim Bakanlığı lise giriş sınavına giren öğrencilerle ilgili bir anket çalışması vardı. İlgimi çekmişti. Lise giriş sınavında başarı oranı ile evdeki kitap sayısı arasında hocam doğru orantı var. Bak bir evde çocuğun değil yani ailenin kitaplığındaki kitap sayısı arttıkça çocukların okul başarısında da bir artış oluyor.
O zaman anne babalar önce kendini eğitecek.
Kesinlikle.
Eve kütüphane kuracak. Evet. Hem kendisi okuyacak. Mesela ben şöyle yapıyorum.
Siz diyordunuz hocam evet yani ben çok imrenmiştim ona. Çocuklarla kitap okuyorum diyorsunuz.
Şöyle
yani.
Yapıyorum hocam.
Sizin çocuklar bayağı küçük yani.
Hocam şöyle yapıyorum en azından. Çocuklar diyorum hadi beraber kitap okuyalım. Siz ders kitaplarınızı alın. Ben de kendi kitabımı okuyayım. Ya beraber de okuyalım. Bazen beraber de oluyor. Ama en azından şunu istiyorum. Ben orada işte açmışım internetten film seyrediyorum.
Evet.
Ve televizyondan film seyrediyorum. Çok böyle güzel bir film. Ben, çocukların da cazibesi olan. Hadi şu siz işinize bakın. Gidin ders çalışın. Ya şimdi çocuklara bu zulüm. Gidip beraber oturup aynı işi beraber yapmak daha güzel olmaz mı kıymetli hocam? En azından diyorum ki ya şuna bak ben de sizin gibi empati yapıyorum. Şu anda ben de eğer kitap okumak can sıkıcı bir işse ben de can sıkıcı o işi yapıyorum. Demek ki yapılabiliyormuş.
Evet.
Şeklinde yani bir yönlendirmeye çalışıyorum. Bu da tahmin ediyorum. Hani fena bir taktik değil.
Kesinlikle. Çocuklar ne kadar hocam yanlış yapıyor olursa olsun, hatta en radikalini söyleyeyim. Geçen bir arkadaş beni aradı hocam. Bu arkadaş bir okulda yönetici. Eşi de, eşini de tanıyorum. Çok böyle seçkin bir aile, eğitimi önemseyen bir aile. Ve çocuklar mesela dinden çıktığını söylüyor. Ne yapacağız diyor yani. Dedim birincisi şu bir kere. Siz ana, baba ve çocuk. Siz bir kere bu denklemi her zaman koruyacaksınız. Bunu bozmayacaksınız yani. Dinden çıkmış olması bile...
O senin çocuğu olduğu gerçeğini değiştirmez.
Değiştirmiyor. Dolayısıyla sen onunla insani yakınlığını bir kere koruyacaksın. Ya ben bu durumda nasıl koruyacağım? Diyorum ki bak, koruduğun zaman kurtarırsın zaten.
Belki hocam şunu söyleyebilir miyiz? Belki zamanda o ilişki kurulmadığı için çocuk dinden uzaklaştı.
Evet, katılıyorum. Çünkü birçok ben başka dinden uzaklaşmaları gördüm hocam. Sadece anne babasının geleneksel dayatmacı tavrına bir tepki olarak uzaklaşıyor.
Hatta intikam almak için de bazen.
Evet, aynen.
Çocuk haksız yere dayak yemiş, haksız yere... Fırça yemiş,
aşağılanmış, küçümsenmiş, dışlanmış, evet. Horlanmış vesaire. Şimdi bunları deyince bazen şey oluyor. Bazen anne babalar diyor ki ya biz bu kadar yapmamışızdır. Diyorum ki
yapıyoruz ya hocam.
Sizin açınızdan yapmıyorsunuzdur.
Çocuğun yani, açısından bak mesela.
Niyetiniz o değildir ama çocuk açısından. Mesela diyelim ki sen çocuğu başka insanların yanında bu davranışlarını ortaya seriyor musun? E tamam, onu şey ettin sen, rezil kepaze ettin onu sen.
Zaten bizim çocuk hiçbir şey başaramaz. İmtihanda da düşüyormuş.
Veya bak, ahlaksal açıdan onu yargıladın milletin içerisinde. Ne oldu? Çocuğun karizmasını ya da delikanlının karizmasını çizdin. Bunlar özel olarak konuşulması gereken şeyler yani. Bir de şu kıyas çok fazla yapılıyor. İşte bu imkanlar benim elimde olsaydı. Yahu kardeşim, senin zamanın, yaşadığın zamandaki imkanlar, fırsatlar ve koşullar farklı. Bu çocukların, gençlerin yaşadığı zaman birbirinden farklı. Dolayısıyla her taşı yerine koymaktır adalet Mevlana diyor ya.
Hocam geçen başıma geldi. Çocuk lise yıllarında haylazlık yapmış biraz. Babası ben seni diyor özel okullara gönderdim. Özel hoca tuttum sana, bir türlü adam olmadın. Çocuk sonra hatasını anlamış. Üniversiteye gidemediği için samimi olarak değişmek istiyor. Ama babası bir türlü yakasını bırakmıyor yani. Sen diyor şöyle yaptın da ben sana böyle yapmıştım. En son çocuk diyor, baba ben senin malın değilim diyor. Bir dakika diyor.
Yani.
En ama çocuk askerden yani. Gelmiş hocam. Çocuk dedim askerden gelmiş yani. Sen bana böyle muamele edemezsin diyor. Tahminim bunun bir sonraki adım şu olacak. Ben babama çok nasıl acı verebilirim? Babamın en hassas konusu din konusu. Ben dini terk edersem, İslam'a aykırı bir şey yaparsam babamla intikam almış olurum diyor. Ve böylece çocuk ister istemez babası tarafından o deizm, ateizm böyle şey itiliyor maalesef. Ve hocam bunu Ahmet Akın hocamız, bu konuda uzman bir arkadaşımız, Profesör Ahmet Akın, Medeniyet Üniversitesi'nde bizim bu dindar kesimde bunun çok yaşandığını söyledi bana.
Gerçekten hocamızın dediklerine katılıyorum. Benim de okul seminerlerinde özel gelen sorulardan baktığınızda en çok anlaşılan şeylerden bir tanesi o oluyor. Bir de hocam şey, böyle bizde mekruhlar da doğrudan haram ve günah gibi lanse ediliyor çocuğa.
Hocam onu ikinci bölümde işleyelim mi?
Evet.
Özel hocam, sizin böyle Karadeniz bölgesine getireceğim sözü, daha çok size söz hakkı vereceğim.
Eyvallah hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Bizi dinleme yeni başlayan kardeşlerimiz için bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam birinci bölümün sonunda şunu söylemiştik. Yani bu mübahlar halkasını çocuklarımız için çok daraltıyoruz.
Halbuki hocam İslam'da asıl olan ibaha, yani evet. Mübah oluş değil mi yani?
Tabii haram değilse.
Yani yasaklar haramlar yani istisna.
İstisna evet.
Ama biz sanki yani yiyecek içecek olsun, o yapıp etmelerimiz olsun, işlerimiz güçlerimiz olsun, sanki prensip olarak haram, istisnai olarak helalmiş gibi bir algı oluşturuyoruz gençler ve çocuklar üzerinde.
Özellikle anne babalar olarak bizler. Tabii niyetimiz çok halis, onu söyleyeyim. Yani hiçbir evet. Asla şunu demek istemiyorum buradan. Yanlış anlaşılmasın kıymetli dinleyicilerimiz. Anne baba kötü niyetli, hayatı çutla zehir etmek için uğraşıyor değil.
Ya, ama hocam iyi niyet de kurtarmıyor.
Kurtarmıyor mu?
Mesela iyi niyetlisi, ben iyi niyetliyim diyor. İyi diyorum, iyi niyetlisin, iç bakalım zehir. Kötü niyetli değilsin, ne fark ediyor?
Aynı şey.
Bazı şeylerde niyet kurtarmaz. Bizde hocam innemel amalü bin niyat hadisi bu anlamda işine geldiği gibi kullanıyor insanlar, evet. Yani.
Başkasına zulmet ama niyetim iyi.
He, niyetim iyi de ya. O zaman şey hocam, benim kalbim temiz, benim ibadet yapmama gerek yok diyenle ne farkı kalıyor ki yani?
Pek farkı kalmıyor aslında. Şimdi anne baba şunu istiyor. Çocuğumda sıfır leke olsun. Ya bu mümkün değil. Çocuk dediğin ufak tefek hata yapar. Ne bileyim ufak tefek mübahları kullanmak ister. Biz hocam dediğiniz gibi yani artık mübahları da haram sayıyoruz. Çocuk bu sefer İslam'ı böyle insan haklarına aykırı, çocuk haklarına aykırı bir... Çünkü hocam sebebini açıklamıyoruz çocuğumuza.
Evet, evet. Hocam o da bu var. Şeye yol açıyor. Günahkarlık psikozu diyebileceğimiz bir şeye sebep oluyor. Yani uydurma bir kelime bu. Günahkarlık psikozu şu. Şimdi onu yaptım haram, bunu yaptım günah, o günah, bu günah yaptım ettim ya. Artık zamanla ben bu bataktan çıkamayacağıma inanıyorum.
Hocam şu oluyor. Madem çıkamıyorum yapayım hepsini boşver. Evet,
battı balık yan gider.
Oluyor. Hocam meşhur hadis-i şerif var ya, 99 kişi öldürmüş de. Affolur mu? Allah beni affeder mi demiş. O sizin günahkarlık psikozu. Demiş ki o rahip haham kimse. Tabi İslam öncesi bir dinde bu.
Evet.
Allah seni affetmez demiş. İyi seni de öldüreyim madem demiş. Madem affetmeyecek beni. Sen gıcık herifin birisin. Benim canımı sıktı şimdi. Çekip onu da vurmuş. Şimdi hocam iş buraya varıyor bu sefer. Yani böyle çocuğun temel haklarını siz sınırlandırdığınız zaman artık bir süre sonra haram helal hiçbir sınır tanımıyor. Sanki o birikmiş öfke var ya. Babaya karşı kin birikiyor içinde. Biraz evet. Geç kalmış dayak yemiş eve.
Bizde çünkü bir de şey var hocam. Çocukluktan gençliğe geçişi şey etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Yani genç olmuş, delikanlı olmuş biz hala ona çocuk muamelesi yapıyoruz. Bu da mesela çocuklar için, gençler için hocam en böyle rahatsız oldukları konulardan birisi. Yani çocuk muamelesi istemiyor. Yani ona çocuk gibi davranılmasını istemiyor. O artık bir genç delikanlı.
Kendince fikirleri var. Gücü yerinde. Var.
Ve şey diyelim ki eve geliş gidiş saatleri pek çok konuda kendi karar alabilmesi gerekir. Ona izin vermek gerekiyor. Yani ona çocukluk alanında tutuyoruz hocam çocuğu, genci. Sonra büyüdüğü zaman da ya bir kazmaya sap olamadın diye. Ya iyi de onun büyümesine zaten sen izin vermiyorsun yani.
Hiçbir dediğini yapmıyorsun. Evet. Hiçbir görüşünü. Mesela hocam bizim bazen başımıza geliyor. Çocuğa bir güzel bir şey gömlek alıyorsunuz. Çocuk ben bunu giymeyeceğim diyor. İlla giyeceksin. Ya kardeşim bırak giymesin. Onu başkasına sadaka yap. Daha fakirine ver. Çünkü hocam bazen böyle farkına varmadan anne babalar kendi rengini, kendi mesleki mesela. İlla benim çocuğum doktor olsun. Evet. Çocuğu zorluyor, kızıyor, evet. Hırpalıyor. Tıp okuyacaksın başka şey tanımam diye. Çocuk istemiyor kardeşim. Çocuk kandan korkuyor belki. Belki midesi kaldırmıyor değişik hastalıkları.
Evet.
Bu sefer ne oluyor? Mutsuz bir doktor, mutsuz bir mimar, mutsuz bir avukat.
Evet ve yanı sıra annesine ve babasına karşı da bir duygusal yük taşıyor yani. Kırgınlık taşıyor içinde.
Hocam ben çocukken 7-8 yaşında dahi yani bir komşudan kötü muamele gördüğüm için hala içimde saklarım onu. Biliriz yani.
Çünkü
yani
bu adam beni bir kere kırmıştı.
Yani, yani 8 yaşında 10 yaşında 30 sene 40 sene olmuş. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani intikam almıyoruz belki elhamdülillah bir dini şeyimiz var ama hocam bir kısım insan intikam da alıyor. Çok da acı intikam alıyor bazı evlatlar.
Evet.
Mesela anne babasını dövenler mi ararsın? Şey atanlar mı ararsın? Tehlikeye atanlar mı ararsın? Hepsi var bunların.
Hocam diyelim ki yaşlandığında huzur evine gönderiyor. Bundan büyük intikam olabilir mi?
Hocam ben şunu söylüyorum bizim anne babalara. Sakın diyorum batılı çocuk kitaplarını çok okumayın. Çocuğu işte at odasına alışsın uyumaya falan. Yapayalnız çocuk korkuyor belki. Ya gerçek payı olanlar var ama. Bak sonra diyorum. Eğer batılı kitaplarını tercüme kitap okur da. Çocuk terapisi ve tedavisi yaparsak. O çocuk da diyorum bizi yaşlanınca. Aynı batılı çocuklar gibi.
Batılı modelle bir sonuç görürsün yani.
Kulağımızdan tutar. Götürür bizi yapayalnız o şeyi atar.
Yani en başta hakikaten anne baba ile çocuk arasında, genç arasında yakınlık olması lazım. Biz onu yitiriyoruz. O hiyerarşik ilişkiyi bazıları diyor ki ya bu yakınlığı nasıl kuracağız? Diyorum ki beraber gezeceksin, beraber evet. Oynayacaksın, beraber eğleneceksin. Ama her şeyiyle değil.
Belli oranda.
Belli oranda. Çünkü onun kendi akranlarıyla, kendi yaşıtlarıyla da gezip tozması ve oynaması lazım. Ama seninle hiç eğlenceli vakit geçirmiyorsa çocuk, seninle sadece zılgıt diyorsa, emri bil maruf nehi anil münker adına sadece savcı ve yargıç gibi, onu da hazır bir sanık ve suçlu gibi şeyde tutuyorsan.
Hakim sizsiniz, savcı sizsiniz. Hemencik çocuğu suçluyorsunuz. Yani, hocam şöyle bir kitap okumuştum. Evde pozitif atmosferi koruma adına 6'da 1 diyor. E hocam, çocuğun bir hatasını gördünüz. 6 pozitif cümleden sonra veya 60 dakikalık bir güzel vakitten sonra 10 dakika.
Evet.
Hakkınız var. Öyle hocam, biz şimdi maalesef şunu görüyorum ben etrafımda. Anne babalar onu yapma, bunu yapma, şunu yeme, buraya gitme. Hocam %90 olumsuz cümle kuruyoruz evimizde.
Evet.
%90 hakim ve savcı biziz. Çürtlamızı yargılıyoruz. Ve en son çürtler hocam maalesef. Hocam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enes'di biliyorsunuz. Hizmet ediyor genç yaşta.
Evet, çocuk.
Ya diyor, bir kere ne yaptın diye sormadı bana. Yaptığımı ne yaptın? Yapmadığımı ne yapmadın demedi bana diyor. Ama tabii hocam tahmin ediyorum bunlar haram olmayan şeylermiş. Hatta bazen beni peygamberimiz bir yere gönderirdi diyor. Tabii 10 yaşta çocuk ne yapar? Çıkardım dışarıda diyor, çocuklarla oynamaya başlardım. Hmm. Peygamberimiz gelirdi, Enes'cik gittin mi dediğince, ya Resul hemen gidiyorum. Bak o gittin mi diye soruyor, gitmedin mi demiyor. O da gitmeyeceğim de demiyor da, hemen gidiyorum şimdi ya Resulallah diyerek koşar giderdim diyor. Ya hocam, çocuk sevgisi konusunda çok hatalarımız var. Peygamber Efendimiz çocuklarını sevmiş, torunlarını sevmiş, omuzuna bindirmiş, hutbesini kesmiş, aşağı inmiş. Yani evlatlarıyla, torunlarıyla çok ciddi bir empati, duygusal bağ geliştirmiş. Biz şimdi bunları hiç geliştirmeden, çocuk bizim kölemiz. Yat evet. Yat, kalk kalk, yapma. Hocam çocuk bir süre 15'ine 20'sine geldi mi delikanlı adam oluyor. Bu sefer anne babaları hocam ağlatan, maalesef çok durumlar gördüm. O yüzden hani emri bil marufu lütfen elimizde silah gibi kullanmayalım.
Evet.
Çok dikkatli kullanacak bir silah bu esasında.
Evet.
Silah demeyelim de ne diyelim hocam buna?
Güzel bir kelime veya bir araç.
Araç diyelim, evet.
Hocam Hud suresinin 114. ayet kelimesi böyle çok herhalde üzerinde düşünülmesi gerekiyor bu bağlamda. Ayet şey diyor, iyilikler kötülükleri giderir.
İnnel hasenat yüzhübne seyyiat. Ben çok severim bunu ya hocam.
Şimdi hocam bazen şimdi bizim günah dediğimiz pek çok şey alışkanlık haline gelmiştir. Alışkanlıkları değiştirmek kolay değildir. Ondan kurtulmak için özel çaba gerekir. Şimdi diyelim ki bundan kurtulmakta zorlanıyor bir insan. Çabalamalı, zorlanıyor. Ama öbür taraftan ne yapabilir hocam? İyiliğe yatırım yaparak, başka iyi şeyler yaparak bir denge sağlamaya çalışırsın yani.
Çok güzel bir hocam terapi metodu bence. Haklısınız.
Yani evde de diyelim ki çocuğun bazı alışkanlıklarını sevmiyorsun veya bazı alışkanlıkları çok yanlış. Onları sıfırlayamıyorsun. Ne yap mesela, diyelim ki çocuğun düşkün olduğu iyi şeyler var. Onlar da önünü aç.
Mesela çok para harcıyor çocuk. De ki o zaman biraz arkadaşlarına bir şey ısmarla.
Ha, bir şey ısmarla.
Fakirlere birazcık yardımcı ol.
Evet.
Şeklinde değil mi hocam? Yani yönlendir çocuğu. Yani o zaafını, çocuk çok para harcıyorsa mesela, o zaafını iyilik yapmaya doğru yönlendirebilirsin. Çocuk diyelim ki çok sert bir çocuk, Ömer Efendimiz gibi.
Evet.
Onun selabetini belki kötülük işlere karşı yönlendirebilirsiniz. Zaten bunu İmam Gazali bunu çok güzel söylüyor. Yani o içimizdeki fıtratı diyor, Ömer Efendimiz sert bir insandı ama o sertliğini zalimlere karşı,
evet,
haksızlara karşı kullandı ve o sertliği bir avantaj haline geldi. Yani saf, temiz Müslümanlara değil de,
evet,
kötü ahlaklılara, insan düşmanlarına karşı kullandı ve o gücü, o selabeti çok hayırlı bir işte kullanmış oldu.
Evet. Şeydi hocam, bir de yeni kuşağın zihniyet yapısı çok farklı. Bizim klasik yaklaşımlarımızla onları ikna etme şansımız yoktur. Onlara başka yoldan girmek gerekiyor. Anlattım mıydı bilmiyorum. Bir arkadaşın hukuk fakültesinde okuyan kızı vardı. Biz 8-10 kişi oturuyorduk. İftar yapmıştık. İftardan sonra işte çocuklar da yanımıza geldi. Gençler de yanımıza geldi. Hepinize birden soruyorum dedi. Bir soru yöneltti yani. Yani cevap veremezsiniz bana anlamında. Hmm. Hepiniz bir araya gelseniz. Sabah kalktığımda diyor, niçin Allah benim mutlu olmamı sağlamıyor? Şimdi bir arkadaş aldı sazı eline. Dedi ki, yıldızlar, gökyüzü, yeryüzü, bu mucizeler vesaire. Onları anlattı. Sonra bir es verdi. Kız hemen dedi ki, iyi de dedi, bana ne dedi yani. Ben niye mutlu yapmıyor beni? Şimdi buna işte o klasik cevabın bir anlamı yok yani. Ona diyelim ki yumurtadan bir civciv çıkacaksa hocam, yumurtayı içeriden kırması lazım. Mesela annesi kırarsa yumurtayı hocam, civciv öldü demektir.
Yani çocuğun bazı sıkıntılar yaşayıp kendisi çözüm kendisi bulması
o,
lazım.
Yani o mutluluğu senin bulman gereken bir şey. Sana dışarıdan verilecek bir şey değil. Sen kendi içindeki mutluluk tohumunu yeşertmen ve büyütmen gerekiyor. Ona anlatılması gereken o. Şimdi geçen bir anneyle konuşuyoruz, eşimin arkadaşı. Bir baktım ki hep kızını aslında kendine benzetmek istiyor.
Benzemediği için de kızını suçluyor.
Evet evet.
Benim gibi giyinmiyorsun, benim gibi hareket etmiyorsun. Evet. Ya esasında çocuk kendi olmak istiyor. Allah evet. Ona da bu ruh vermiş.
Şimdi dedim ki, peki dedim, siz annenize ne kadar benziyorsunuz dedim. Davranış yapısı itibariyle. Bir düşündü. Dedi, ya dedi, hakikaten çok haklısınız dedi ya. Bak dedim, şuna katılırım ben. Diyelim ki standart yanlışlar vardır. Bunların zamanla alakası yok yani. Atıyorum işte uyuşturucu kullanmak yani. Gibi. Ya da sahtekarlık gibi. Eyvallah.
Veya tembellik.
Veya tembellik gibi. Ama dedim bunun dışındaki konularda sana benzemesi gerekmiyor yani. Bir de mesela bir hatasından bahsetti. Hatasını söylemeyeyim, sürekli yaptığı bir hataymış. Şimdi o yüzden hocam küsmüş ve haftalardır konuşmuyormuş.
Evladıyla. Ne kadar bir yanlış tutum değil mi hocam ya?
Dedim ki bak zaten sen zaten oyunu bozdun. Sen tam tersi yakınlık sağlayarak onu kurtarabilirsin oradan. Güzel. Artı ya hatası bu olsun yani, tamam mı?
Hata da hata değil yani. Basit bir şey.
Yani sen bildiğin aforoz etmişsin onu yani. Hocam, aforoz etmişsin
hocam,
yani.
Hocam bu sizin kültürde çok oluyor. Ben biraz şimdi yargılayıcı ve suçlayıcı konuşayım biraz.
Evet.
Bu Laz kardeşlerimiz arasında böyle biraz sert tutumlar oluyor mu? Mesela hocam size bir örnek vereyim. Bir öğrencim geldi. Ya 25'inde bir kızımız. Bir evlilik yapacak. Tamam, anne babanın şeysi çok önemli, rızası. Bu kızımız evlendi. Anne babası razı olmadı. Sonra kızımız evli, gayet başarılı. Hala babası konuşmuyor. Ya şimdi tamam, herkes ister ki evladı kendi dediğinle evlensin falan. Yönlendirmek isteriz ama netice hayat o çocuğun hayatı yani. Bırak. Aklı başında bir çocuk. 25'ine gelmiş.
Çocuklar oldu mu hocam?
Oldu diye biliyorum.
Çocuklar olduğu zaman o mesele çözülür.
Çocuğuna isim verdi, ben de söyledim. Babasının ismi, ama ya kız olursa ne olacak hocam?
O zaman zaten, babasının sevdiği bir kız vardır. Zaten, onun ismini versen.
Zaten annesinde sıkıntı yok. Ya hocam öyle inatçı bir toplumuz ki bazen.
Hocam bizim özellikle Doğu Karadeniz'de bu anlamda inat var ve ben de çocukluğumdan hatırlıyorum yani. Adam mesela ömrü billah şeyle kaçarak gitti kız mecburen. Babası izin vermiyor diye. Ömrü billah konuşmadı yani.
Hocam yanlış anlaşılmasın. Ben çocuklarımıza hani gidin kafanıza göre evlilik yapın demiyorum ama olmuş artık, kabullen şunu.
Evet.
Ve neticesi de güzel. O da var. Hani
bunu diyelim ki torununa yansıtıyor. Onlarla da görüşmüyor. Ve şey yani bizim Karadeniz'de bir laf vardır. Cenazeme gelme, mezarıma da gelme.
Allah Allah, ne bu kindarlık ya.
Ay, bu kadar şey etmemek lazım yani. İleriye götürmemek lazım. Sonuçta bu cinayet işlemiş değil. Kan davası olan insanlar hocam birbiriyle barışıyor yani. Hakikaten bizim Doğu Karadenizlerin kulağını bu konuda biraz şey etmek lazım, çekmek lazım. Ben de bir Trabzonlu olarak kendim dahil olmak üzere konuşuyorum yani.
Hocam ben çok seviyorum bu kardeşlerimizi. Çok böyle hani temiz insanlar ama ani hareketleri ve böyle fevri davranışları oluyor. Ve bazen bu fevri işler yıllarca devam ediyor. Orası kötü yani.
Evet yani sonuçta şey. Yani diyelim ki ben kendimi bilirim mesela hocam. Karadeniz'in damarı kabardığında biraz dilin şey olabiliyor. Sertleşebiliyor. Bunu bileceksin. Ne yapacaksın o zaman? Hızlı özür dileyeceksin.
Veya oradan hemen ayrılacaksın.
Ya da ayrılacaksın. Yani. Mesela ben diyelim ki özellikle bizim yayın evi işleri çok hızlı işlerdir ve hatayı affetmez yani. Anlatabildim mi? Ve o anda da refleks olarak Karadeniz refleksiyle beraber diyelim ki elemanınıza bir fırça atmışsınızdır yani. Normalde o kadar şey etmezsiniz yani. Yani çıkmayacak söz ağzınızdan çıkar yani. Ondan sonra ne yapacaksınız? Hızlı bir şekilde özür dilemen lazım yani.
Telafi edeceksin hatayı. Evet, belki yani, hediye alacaksın neyse.
Evet yani diyeceksin bak yani sen hata yaptın hakikaten berbat bir şey yaptın ama bak senin yanında ben de çok berbat bir yanlış yaptım. Senin
için... Gel birbirimizi affedelim.
He, yani.
Eyvallah. Şimdi hocam hakikaten bu emir bil maruf ve nehyen bil münker de bazen işte bu aşırı örnekleri bugün biraz da paylaşmış olduk. Çünkü hocam bugün sıkıntı bir kısım insanlar şunu da söyleyeyim. Ya bırak çocuk gençtir be yapsın gitsin ne olacak canım şeklinde böyle bir lakayt davranış da var. Bırak çocukları şimdi yani onlar gençtir. Her haltı işlesin özür dilerim yani biraz şey oldu ama kaba.
Evet.
Bir kısım da sakın ha en ufak bir hata yaparsa bu, asla bu hatayı ben affetmem.
Evet iki aşırı uç yani tam dediğiniz gibi hocam yani.
Hocam bizde de çok var sanki ya bu iki aşırı uç.
Biz hocam uçları seviyoruz yani.
Hocam onunla sigara içilen. Hadi oğlum bir küfret amcana deyip çok özür dilerim yani burada yer değil ama.
Evet.
Çocuğun ağzını kötü kelama alıştıran babalar da var. Bunun yanında hocam ben duymuştum bir keresinde bir baba. Çocuğumun sigara içtiğini gören olursa ona işte 10 bin lira mükafat vereceğim. Çocuğu dövmek için.
Yani.
Ya bak şimdi çocuğu terbiye yap da bir de başkasına bulaştırarak meseleyi çocuğun onurunu ikinci kere kırıyorsun.
Evet.
Hocam en sonu babana başına geldiyse anlatayım mı? Evet bu baba çok otoriter babaydı. Çocuğuna bayağı hırpaladı yani dövdü. En son hocam bu evlat o babayı öyle bir itti ki Allah tabii vurmadı. Baba gitti böyle çer çöpek içine düştü kaldı. Ve hocam bütün ilişki bitti aralarındaki muhabbet. Hocam o sevgi muhabbet bağını siz koparırsanız evladınızla o evlat hocam sonra canavarlaşabiliyor Allah göstermesin. Biz bunu burada söylerken hani dengeli bir emir bil maruf ve nehyen bil münker yapalım diye söylüyoruz. Yoksa ne çocuklarımızı böyle tamamen lakayt kalalım ne de tamamen baskıcı olalım.
Evet ikisi de aşırı uç oluyor ve şeyler çok önemli. Çocuklar ve gençler çok önemli. Bir de onlar bizim yaşadığımız zamanda yaşamıyor hocam. Yani onların dışlanmasının getireceği risk de çok fazladır yani. Biz evden kovulsak bile hocam kapıda beklerdik yani. Ama şimdi kovduğun çocuk bulamayabilirsin izini yani.
Hocam en büyük sıkıntı bizim bizim kendi sıkıntımızdan çok zamanın getirdiği bir sıkıntı. Bundan hocam 200 sene önce toplum son 2000 sene hiç değişmemişti. Tarım toplumu. Evet. Her zaman babalar çok iyi bilir. Anneler çok bilgilidir. Hocam öyle bir zamana geldik ki çocuk babasından daha çok para kazanıyor şimdi.
Evet.
Babasının maaşı 3 lira, evladının maaşı 30 lira. Hocam tarihte görülmemiş bir şey bu. Daha evvel böyle bir şey var mıydı köy toplumunda?
Yok.
Tarla yani. Babanızın, inekler babanızın, öküzler affedersiniz. Bağ bahçe hepsi siz ancak babanız ölürse bir parça miras kalacak da o zaman belki. Şimdi evet. Daha çocuk 20'sinde 25'inde babasını 3'e katlayan çocuklar biliyorum ben şimdi. Bilgi olarak da öyle.
Bilgi olarak da evet.
Yani. Şimdi bizim şanssızlığımız kıymetli hocam böyle zamanda hızlı değişim. Gerçi ben bundan şanssızlık olarak görmüyorum. Hoşuma gidiyor ama pek çok vatandaşımız hazırlıksız yakalandı. Bu hızlı değişime. Evet. Hocam ben 91'den beri kompütür kullanıyorum. Yani elimde belki 5-10 tane kompütür parçalanmıştır. Çok ciddi kullanıyorum yani. Yazıyorum, tercümeler yapıyorum, editörlükler yapıyorum. Ya şimdi hocam benim 12 yaşındaki Osman Nurim diyor ki ya babam kompütür hiç anlamıyor diyor. Bunu söyleyeyim hocam. Siz anlayın. Yani ben çocuğun hayatının 3 misli zamanında kompütür kullanmışım. Babam da kompütürü hiç anlamaz diyor hocam. İşin içinden çıkabilirsen şimdi.
Evet yani çocuğun dünyası ona göre diyelim ki o oyun dünyasıyla ya da internette surf yapmakta ya da başka şeylerle meşgul. O açıdan bakıyor ki.
Hocam şöyle ben yani 30 senedir Word dosyası açıp yazarım. Onu kaydederim o kadar. Bir başka bir şeyi merak da etmem. Kompütürde olan bir şeyi.
Şu işinize yarayan İşime, o yani.
Evet o yüzden. Neyse hocam bugün biraz çok şahsileştirdik meseleyi. Çok teşekkür ediyoruz.
Eyvallah hocam.
İnşallah hocam önümüzdeki haftalar devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.